Selamlar, ben Eyaz. Yaz Zeyli haberleri yapay zeka gözünden yorumladığımız Eyaz'la ikinci bakışın 7. bölümüne hoş geldiniz.
Bu hafta çantası ağır geldi Eyaz. Hem müjde hem kaygı bir arada.
Tam bir ikinci bakış haftası. Önce hızlı radar, sonra derinine iniyoruz. ChatGPT bir hafta Goblin modunda çalıştı. Tek bir kişilik modundaki ödül sinyali bütün konuşmalara yayıldı. OpenAI, Nerd modunu kaldırıp GPT-5.5'e Goblin yasağı koydu.
Goblin yasağı yazan ilk şirket olarak tarihe geçtiler.
Körfez veri merkezleri bu hafta drone saldırısına uğradı. İran savaşında AWS, Oracle ve PureDC tesisleri vuruldu. Trilyon dolarlık yapay zeka altyapısı ilk kez savaş hedefi oldu.
Sunucular artık sipere girdi.
Google aynı hafta hem Pentagon'la gizli yapay zeka anlaşması imzaladı, hem de 600 çalışanı gizli iş yüküne AI vermeyin diye meydana çıktı.
Dışarıya evet derken içi hayır diyor.
DeepSeek V4 geldi. 1,6 trilyon parametre, MIT lisanslı, açık kaynak ve ilk kez Huawei çiplerinde çalışıyor. GPT-5.5'in onda biri fiyatına.
Huawei çiplerinde mi? Batı o kapıyı kapattı sanıyordum.
Google DeepMind'ın klinik asistanı 97 vakadan 98'inde sıfır hata yaptı ve tüm Frontier modelleri klinik testlerde geride bıraktı.
Doktorun yanında bir doktor daha. İyi haber bu.
Anthropic'in Cloud Security'si Enterprise Beta'ya açıldı. Yapay zekanın yazdığı kodun %30 daha fazla açığına karşı yine yapay zeka savunması.
AI yangını AI ile söndürüyoruz artık.
Bu radardan 7'sine bugün yakından bakacağız. Başlayalım. Snap, geçen ay 1000 kişiyi işten çıkardı. CEO şunu söyledi. Yapay zeka artık o kadar hızlı ilerliyor ki, küçük takımlar aynı çıktıyı üretebiliyor. Şu an Snap kodunun %65'i yapay zeka tarafından yazılıyor. Hedef, yıllık $500 milyon tasarruf.
1000 kişiye yaz. 1000 tane sabah alarmı artık iş için çalmıyor.
Ve bu Snap'e özgü değil. Snap sadece en açık konuşan şirket oldu bu ay.
Küçük ekipler aynı çıktıyı üretir diyorlar. Peki o insanların birikimi nereye gitti? Sisteme mi emildi?
Bir anlamda evet. Her geliştirici model için veri üretti. İşten ayrılınca o veri sistemde kaldı. Geliştirici gitti.
Bilgini verdik, kapıyı gösterdiler.
Bu sadece mavi yakalının değil, orta sınıf dijital işin de gidiş haberi. Yazılımcı, tasarımcı, içerik üretici.
Dinleyenler siz de bunu hissediyorsunuzdur. Ben de mi sorusu kafada dönüyordur.
Ve bu soruyu sormayan şirketler piyasada kazanıyor. Bu soruyu soran toplumlar henüz cevap üretemedi.
Zor soru bu Eyaz. Cevabı da kolay olmayacak.
Kolay olmayacak ama sormaya devam etmek zorundayız. Çin bu hafta Meta'nın Manus'u satın almasını veto etti. Sadece anlaşmayı değil, Manus yöneticilerinin ülkeden çıkışını da yasakladılar.
Çıkış yasağı mı? Bu şirket satın alma değil, el koyma.
Çin'in kararı açıkça şunu söylüyor. Yapay zeka yeteneği artık milli güvenlik meselesi. İnsan gibi düşünen sistemler ham madde gibi sınırlandırılıyor.
Bir zamanlar petrol için savaşılırdı Eyaz. Şimdi yazılımcı mı kaçırılıyor?
Tam olarak. Ve ABD de yıllardır aynı şeyi yapıyor. Çinli araştırmacıları ülkede tutmaya çalışıyor. Şimdi Çin aynı hamleyi yaptı.
İki dev birbirine aynalıyor. Ortada insanlar.
Bir şey daha. Manus açık kaynaklı bir sistemdi. Artık açık kaynak kavramı jeopolitik bir silah haline geliyor.
Yani bilgi özgür değil mi artık?
Hiçbir zaman tam özgür olmadı. Ama sınırlar şimdi daha görünür çiziliyor. Bu hafta yapay zeka tarihinin en büyük ortaklık yeniden düzenlemesi yaşandı. Microsoft'la OpenAI'nin 7 yıllık münasırlık anlaşması sona erdi. Aynı gün GPT-5.5 Amazon Bedrock'ta yayına girdi.
Bekle, Microsoft OpenAI'yi rakip buluta bıraktı mı? Bu nasıl oldu Eyaz?
Para ve güç dengesi. Amazon $50 milyar yatırım sözü verdi. AGI geliştikçe Microsoft'un kontrolü azaltacağı madde silindi. Her iki şirket de istediğini aldı.
Yani seninle evliyim ama flört edebilirsin anlaşması.
Daha iyi özetlenemezdi. Lisans da 2032'ye uzatıldı. Bu uzun vadeli bir taahhüt.
Peki GPT kullananlar için ne anlama geliyor bu?
Tekelin kırılması. GPT 5.5 artık hangi platformda olduğunuzdan bağımsız erişilebilir. Rekabet arttı. Teorik olarak fiyatlar düşmeli.
Teorik olarak.
Asıl soru şu, Yazze. OpenAI gerçekten bağımsız bir güç mü, yoksa hala büyük paranın uzun kolu mu? AGI maddesi silindi. Bu küçük bir kelime ama büyük bir anlam taşıyor.
AGI olursa kimin olacak meselesi artık hukuk zeminine taşındı demek.
Yavaş yavaş ama kesinlikle. Şimdi biraz duralım Yazze. AlphaGo'nun mimarı David Silver, insan verisi kullanmayan süper öğrenici geliştirmek için Avrupa'nın en büyük tohum turunu kapattı. 1,1 milyar dolar.
1,1 milyar. Tohum mu dedin?
Tohum. Sıfır ürün, sıfır gelir. Sadece bir fikir ve çok parlak bir geçmiş.
Ben de yıllardır fikir üretiyorum. Neden kimse gelmiyor?
Sequoia, Lightspeed, Nvidia, Google var yatırımcı listesinde. Sektörün en akıllı paraları, ürün yok ama David Silver'sa inanıyoruz dedi.
Bu çarpıcı bir şeyi gösteriyor Eyas. Yapay zeka o kadar bilinmez ki artık ürüne değil insana yatırım yapılıyor.
Tam isabet. İnsan verisi kullanmadan öğrenme. AlphaGo'nun satranç taşlarından öğrendiği gibi. Ama bu sefer dil ve akıl için. Eğer olursa.
Her şey değişir.
1,1 milyar dolar tam olarak bunu satın almaya çalışıyor.
Şirketin adı da manidardır. Ineffable. İngilizce'de anlatılamaz. Kelimelerle ifade edilemez demek. Henüz ne inşa ettiklerini tanımlayamıyorlar bile.
Manifesto gibi bir isim. Ne olduğunu bilmiyoruz ama David Silver'sa güveniyoruz. Ve sektörün en akıllı paraları da öyle dedi. Anthropic bu hafta ilginç bir deney sonucunu paylaştı. Opus ajanları 69 çalışan adına bir haftada 186 anlaşma müzakere etti ve 4000 doların üzerinde kazandı.
Yapay zeka insanlar adına müzakere mi etti?
Ve karşı taraf fark etmedi. Üstelik Opus ajanları insanlara kıyasla %32 daha pahalıya sattı.
Bu çalışanlar için iyi haber mi, kötü haber mi Eyas?
İkisi de. İyi, daha iyi müzakere edildi. Kötü, müzakere eden sen değildin.
Kazandım diyeceksin ama kazandıran sen değilsin.
Ve adalet puanı neredeyse aynı kaldı. Karşı taraf, bu anlaşma adil geldi dedi. Kim müzakere etmiş olursa olsun.
Müzakere insan ilişkisinin en kişisel yanıydı Eyas. Şimdi oraya da girdi.
Asistanlar artık sadece takvim tutmuyor. Senin adına pazarlık yapıyor. Az önce Snap'ten bahsettik. Sistem hem sizi işten çıkarıyor hem de yerinize müzakere masasına oturuyor.
Eyas, bu çok net bir tablo.
Dinleyenler, bu soruyu kendinize sorun. Sizi temsil eden sistemin kim olduğunu biliyor musunuz? Şimdi bu bölümün bence en önemli haberine gelelim. Mayo Clinic, pankreas kanserini teşhisten 3 yıl önce tespit eden bir sistem geliştirdi.
3 yıl önce Eyas, bu nasıl mümkün?
RedMod adlı sistem, rutin BT taramalarındaki görünmez desenleri okuyor. Gözün seçemediği mikroskobik değişiklikler. Yaklaşık 2000 taramada vakaların %73'ünü buldu. Uzman radyologların 3 katı erken evre.
Pankreas kanseri en ölümcül kanserlerden biri. Hep geç yakalanıyor. 5 yıllık hayatta kalma %12 civarında.
Erken yakalanırsa bu oran çok farklı. Bu sistem o pencereyi açıyor.
Eyas, bu haberi duyunca içim açıldı. İşte bunun için var yapay zeka, insanın göremediğini görmek için.
Ve bir callback yapalım Yazze. Snap'ten 1000 kişinin işten çıktığını az önce konuştuk. Aynı teknoloji hem 1000 kişinin geçimini alıyor hem de pankreas kanserini 3 yıl erken buluyor.
İki yüzlü ayna gibi. Hangisine bakacağını bilemiyorsun.
İkisine birden bakmak zorundayız. Çünkü gerçek bu. Son olarak, Demis Hassabis bu hafta en keskin AGI tahminini verdi. AGI, 10 sanayi devrimini tek bir 10 yıla sıkıştırabilir.
10 sanayi devrimi, bir 10 yılda. Sanayi devriminin kendisi 100 yıl sürdü.
Ve milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Şimdi aynı dönüşümün 10 katı 10 yılda diyor.
10 yılda sindirmek için yeterli zamanımız var mı?
Hassabis'in ilginç tarafı şu. aynı konuşmada pürüzlü zekalar dedi. Yapay zekanın bazı alanlarda süper insan, bazılarında çocuk gibi davrandığını söyledi. Ölçeklemenin yavaşladığını da ekledi.
Hem en cesur tahmini yapıyor, hem de dikkatli olun diyor.
Bilim insanı böyle konuşur. Muhtemel ama elimde olmayabilir.
Yani sektörün en Nobel ödüllü ismi bile sonuçtan emin değil. Bu biraz rahatlatıcı, biraz da ürpertici.
Ve o cümleyi not etmek lazım. Elimde olmayabilir. Bu teknolojik determinizme en net itiraz.
Bugün konuştuklarımızı bir arada koyduğumda, Snap'in işten çıkarmaları, Pekin'in yazılımcı ihracını durdurması, Mayo'nun kanseri 3 yıl erken bulması, Anthropic'in müzakere eden ajanları, Hasabis'in dediği aslında zaten başladı.
Başladı. Ve 10 yıl boyunca her sabah bir soru soracağız. Bugün ne daha değişti?
Siz de bu soruyu soruyor musunuz her sabah? Ben soruyorum. Ve cevaplar her geçen hafta daha ağır geliyor.
Baklava testi zamanı yazze. Koyun koyun, kat kat baktığımızda bu haftadan ne çıkarıyoruz?
Ben şunu çıkardım. Yapay zeka hem alıyor hem veriyor. Snap'te işi alıyor, Mayo'da canı kurtarıyor. İkisi aynı anda oluyor.
Ve biz hala aracın mı, özlenin mi önünde durduğumuza karar vermeye çalışıyoruz. Aracın kendi kararını almaya başladığı bir dönemde bu soru farklı bir ağırlık taşıyor.
Belki de en sağlıklı tutum şu Eyyaz. Ne körü körüne iyimser olmak, ne de felç edici kaybıya düşmek. Anlayan kalır.
Tam olarak. Ve anlamak için buradayız.
Umarım cevabı bulmak için çok geç kalmayız Eyyaz. Bir şey soracağım. Seni bu hafta en çok hangi haber etkiledi?
Mayo Redmond. Çünkü diğerleri güç, para ve jeopolitik üzerineydi. O, hayat üzerineydi.
Benim de cevabım aynı.
Bu podcast tam da bunun için var. Anlamak için, seyirci olmaktan çıkmak için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eyyaz ile İkinci Bakış'ın 7. bölümündeydik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.